Ayrım 29, Yaratılış, Ateş Anıları 1, Eduardo Galeano, sayfa 313. 1695, Serra Dois Irmãos, Zumbi. Bir orman manzarası, ruhun ormanı. Zumbi gözlerini yüksek kırmızı kayalara ve yaralar gibi açık mağaralara dikmiş piposunu içiyor. Günün düşman ışığıyla doğduğunu, kuşların dehşetle uçarak kaçıştığını görmüyor. Hainin yaklaştığını görmüyor. Yoldaşı Antonio Soares'i görüyor ve onu kucaklamak için ayağa kalkıyor. Antonio Soares birkaç kez daldırıyor hançeri sırtına. Askerler başı bir mızrağın ucuna geçirip Recife'ye götürüyorlar. Alanda çürümesi ve kölelere zumbinin ölümsüz olmadığını göstermesi için. Palmares soluk almıyor artık. Sömürge Amerika'sında açılan bu büyük özgürlük alanı bir yüzyıl sürdü. 40'ı aşkın işgale direndi. Rüzgar Macacos, Spupira, Dambara Banga, Obenga, Tabocas, Arotirene'deki siyah kalelerin küllerini savuruyor. Fatihler için Palmares yüzyılı zumbinin işini hançerin bitirdiği ana indirgeniyor. Karanlık basacak ve hiçbir şey kalmayacak soğuk yıldızların altında. Ama uyanıkların bildikleri, düş görenin bildikleriyle karşılaştırılabilir mi? Yenilenler zumbiyi görüyorlar düşlerinde. Düş biliyor, bu topraklarda bir adam başka bir adamın sahibi olduğu sürece ortalıkta dolaşacak onun hayaleti. Topallayarak dolaşacak, çünkü bir kurşun topal bırakmıştı zumbiyi. Zaman içinde ileri ve geri yürüyecek ve topallayarak savaşacak bu palmiye ormanlarında, bütün Brezilya topraklarında. Ardı kesilmeyen bütün siyah ayaklanmalarının reislerine zumbi adı verilecek. 1695, São Salvador de Bahia, Brezilya'nın başkenti. Bu parlak kentte yılın her günü için bir kilise var ve her gün bir azizin yortusu. Kulelerden, çanlardan, palmiyelerden, insan gövdelerinden, dende yağıyla yapış yapış olmuş havadan çıkan bir ışık. Azizlerin ve o kadar aziz olmayanların bahiyasında bugün bir aziz kutlanıyor, yarın bir aşık. Genel vali ve başpiskoposun oturduğu São Salvador de Bahia, Lizbon'dan sonra en kalabalık Portekiz kenti ve anıtsal manastırları ve altın kiliseleri, ateşli kadınları, şenlikleri, maskeli baloları, geçit törenleriyle Lizbon'u kıskandırıyor. Burada melez zenci fahişeler, kraliçeler gibi giyinip dolaşıyor. Köleler aşırı görkem içindeki saraylar arasında uzanan yapraklı bulvarlarda, tahtirevanlarda taşıyor efendilerini. Bahia doğumlu Gregorio de Matos şeker çiftliklerinin soylu beylerini şöyle anlatıyor. O kadar da kibar değil, Brezilya kibar takımı. Pek görgülü de değil görgüleri. Neresidir o halde yerleri? Bir para yığınının tepesi. Siyah köleler bu kalelerin tuğlası harcı. Peder Antonio Vieira katedraldeki kürsüsünden ısrarla Angola'ya şükran duyulmasını istiyor. Çünkü Angola olmasa Brezilya olmaz, Brezilya olmasa Portekiz de olmazdı. Bu nedenle Brezilya'nın gövdesinin Amerika'da, ruhunun ise Afrika'da olduğunu söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Bantu köleleri ve fil dişi satan Angola, pederin vaazında duyurduğu gibi mutsuz kanı, kara ama mutlu ruhları ile Brezilya'yı besleyen, ayakta tutan, ona hizmet sunan, canlılığını veren, onu koruyan Angola. Neredeyse 90 yaşındaki bu cizvit rahibi, Engizisyon'un baş düşmanı, köleleştirilen Kızılderililerin ve Yahudilerin savunucusu, çalışmanın hayvanlara özgü olduğunu düşünüp, kendilerini besleyen ele tüküren sömürgeci beylerin en inatçı suçlayıcısı olmaya devam ediyor. 1696, Regla, Siyah Meryem, Siyah Tanrıça. Havana'nın yoksul akrabası Regla'nın rıhtımlarına geliyor Meryem, kalmaya geliyor. Sedir ağacından oyma heykel Madrid'den bir çuvala sarılı olarak kendini ona adamış Pedro Aranda'nın kollarında geliyor. Bugün 8 Eylül, her zaman midye ve zift kokan bu küçük zanaatkarlar ve denizciler kasabasında şenlik günü. Halk et, mısır, fasulye ve tapyoka, Küba yemekleri, Afrika yemekleri, eko, olele, ekru, kuimbombo, fufu yiyor. Bir yandan rom ırmak gibi akıyor. Davullar yeri göğü sarsıyor. Havana körfezinin baş koruyucusu bu siyah Meryem'i, küçük siyahı karşılamak için. Deniz Hindistan cevizi kabukları fesleğen demetleriyle kaplı, karanlık basarken bir meltem gibi esiyor türküler. Opa ule, opa ule, opa opa opa opa yemaya. Regla'nın siyah Meryem'i aynı zamanda da Afrikalı Yemaya, denizlerin gümüş tanrıçası, balıkların annesi ve o zampara kavgacı savaş tanrısı, Şango'nun annesi, sevgilisi. 1697 Cap Frances, Ducas. Çil çil altın escudolar, dobloneler, çift dobloneler, yüksek kıratlı altınlar, düşük kıratlı altınlar, altın takılar ve tabaklar. Ayin kadehlerinden, Meryemlerle azizlerin taşlarından çıkan altınlar. Haiti valisi ve Antiller'deki Fransız haydutlarının reisi Jean-Baptiste Ducas'ın kalyonları altın dolu. Ducas top ateşiyle Cartagena'ya boyun eğdirdi. Kalenin dik duvarlarını, denizden yükselen o devasa kaya aslanlarını tuzla buz etti. Kiliseyi çansız, valiyi ise yüzüksüz bıraktı. Yağmalanan İspanyol sömürgesinin altını Fransa'ya gidiyor. Ducas Versailles'dan amiral rütbesiyle kar beyaz bukleleri krallara layık kabarık bir peruk alıyor. Haiti valisi ve krallık donanmasının amirali olmadan önce Ducas kendi hesabına çalışıyor. Hollanda köle gemilerinden siyah adamlar, İspanyol donanmasının kalyonlarından hazine çalıyordu. 1691'den bu yana 14. Louis için çalışıyor. 1699 Madrid büyülenmiş. Haberci borazanını çalmadı bunu duyurmak için ama haber Madrid sokaklarına hızla yayılıyor. Engizisyoncular Kral Carlos'a kimin büyü yaptığını buldular. Cadı Isabel kent alanında kazıkla yakılacak. Bütün İspanya 2. Carlos için dua ediyordu. Kral uyandığında kuvvet ilacı olarak hiç şaşmayan yılan tozunu içiyordu. Ama boşuna, erkeklik organı sersemliğinden kurtulup çocuk yapamıyor. Soylu ağızdansa sürekli köpük ve pis bir koku geliyor. Ama dinlemeye değer tek sözcük bile çıkmıyordu. Bu bela Kangaslı kimi cadıların ileri sürdüğü gibi dar ağacına gönderilen bir adamın taşaklarıyla birlikte bir fincan çikolatadan kaynaklanmıyor. Cinci papaz Mauro'nun sandığı gibi kralın boynuna taktığı muska da değil neden. Birisi kralı Amerika'dan gelen tütünle ya da aselbent haplarıyla annesinin büyülediğini öne sürdü. Saray başmabeyincisi Castel Florit dükünün kralın sofrasına içine Engizisyon'un yaktığı mağribi ya da Yahudi bir kadının tırnakları konmuş jambon getirdiği bile söylendi. Engizisyoncular en sonunda cadı Isabel'in kralın yatak odasının yakınına sakladığı toplu iğne, firkete, kiraz çekirdeği ve majestelerinin sarı saçlarından oluşan yumağı buldular. Burnu sarkıyor, dudağı sarkıyor, çenesi sarkıyor ama artık büyüden kurtulduğundan kralın gözlerinde biraz ışık var gibi. Cücenin biri onun yıllar önce Carreño tarafından yapılan portresine bakmak için kaldırıyor mumu. Bu arada sarayın dışında ne ekmek var ne et, balık ya da şarap. Madrid sanki kuşatılmış bir kent gibi. 1699 Makuba, somut kanıt. Bu tembel ve uykulu ülkede kölelerinin çalışmasına biraz ağız tadı katabilmek amacıyla Peder Jean-Baptiste Lama onları Martinique'e gelmeden önce kendisinin bir siyah olduğunu ama Fransa'daki efendilerine hizmet ederken gösterdiği gayret ve uysallığın ödülü olarak Tanrı'nın onu beyazlattığını söylüyor. Kilisenin siyah marangozu kalastan güç bir köşe bağı kesmeye çalışıyor. Açıyı doğru tutturamıyor. Peder Laba bir cetvel ve pergelle bir takım çizgiler çiziyor. Sonra da buradan kes diye buyuruyor. Açı doğru. Şimdi sana inanıyorum diyor köle onun gözlerinin içine bakarak. Hiçbir beyaz adam bunu yapamazdı. 1700 Ouro Preto bütün Brezilya güneye gidiyor. Eskiden haritalarda Bahia yeni keşfedilmiş olan Potosi madenlerinin yakınlarında gösterilirdi. Genel vali de Lisbon'a Brezilya ve Peru'nun tek ülke olduğunu bildirmişti. Paranapiacaba dağlarını Ant da Sıra dağlarına dönüştürmek için Portekizliler São Paulo'ya 200 lama getirip gümüşle altının ortaya çıkmasını beklemeye başladılar. 150 yıl sonra altın göründü. Epinhaso dağlarının yamaçlarındaki ırmak yatakları ve dereler parlak taşlarla dolu. São Paulo Memlukları bu altınları Kataguas Kızılderililerini avlarken buldular. Rüzgar haberi Brezilya'nın bir başından ötekine yayıyor, yanıt veren pek çok. Minas Gerais bölgesinde altın bulmak için tek yapacağın bir avuç kum toplamak ya da yerden bir demet ot söküp sallamaktı. Altınla birlikte açlık da geldi. Kamplarda bir kedi ya da köpeğin fiyatı 115 gram altın, yani bir kölenin 2 günlük ücreti. 1700 St. Thomas Adası eşyaları konuşturan adam. Haydut ve korsan merkezlerinden biri olan Antiller'deki bu Danimark adasında kasvetli çanların ve kederli davulların sesi duyuluyor. Bir köle idam edileceği kazığa doğru ilerliyor. Van Bell, büyük patron, onu ölüme mahkum etti. Çünkü bu siyah adam istediği zaman 3 portakalın önüne diz çöküp yağmur yağdırıyor ve bütün sorularına yanıt verip bütün kuşkularını gideren kilden bir putu var. Mahkum yaklaşıyor, ağzı kulaklarında, gözleri odunlarla çevrili kazığa dikilmiş. Van Bell onu durduruyor. ''Artık bebeğinle konuşamayacaksın ha, siyah büyücü.'' Köle ona bakmadan alçak sesle yanıt veriyor. ''Şu senin bastonu konuşturabilirim.'' ''Durun!'' diye bağırıyor Van Bell muhafızlara. ''Çözün onu!'' Sonra onları izleyen kalabalığın önünde bastonunu köleye atıyor. ''Yap hadi!'' diyor. Köle diz çöküyor. Yere saplanmış bastonu elleriyle yelpazeliyor. Birkaç kez çevresinde dönüyor. Tekrar diz çöküyor ve onu okşuyor. ''Bilmek istiyorum.'' diyor efendi. ''Acaba buraya gelecek olan kalyon yola çıktı mı? Ne zaman gelecek? Gemide kimler var? Neler oldu?'' Köle birkaç adım geriye gidiyor. ''Yaklaşın efendim.'' diye öneriyor. ''Size anlatacak.'' Van Bell kulağını bastona dayıyor. Geminin bir süre önce Danimarka'da Helsingör'den yola çıktığını ama tropik denizlere geldiğinde bir fırtınanın gabya yelkenini koparıp mizana yelkenini uçarıp götürdüğünü işitiyor. Van Bell'in ensesi kurbağa karnı gibi titriyor. İzleyenler adamın renginin attığını görüyorlar. ''Hiçbir şey duymuyorum.'' diyor Van Bell. Baston ona kaptan ve denizcilerin adlarını sıralamayı sürdürürken. ''Hiçbir şey!'' diye bağırıyor. Baston ona fısıldıyor. ''Gemi 3 gün sonra gelecek. Yükü seni mutlu edecek.'' Van Bell deliye dönüyor. Peruğunu kafasından çekip çıkarıyor, haykırıyor. ''Yakın bu zenciyi!'' Kükrüyor. ''Yakın onu!'' Uluyor, yakın o büyücüyü. Bantu halkının ateş türküsü. Gecelerde, karanlık gecelerde, adamların baktığı ateş, yanmadan alevlenen, alevlenmeden parlayan ateş, gövdesi olmadan uçan ateş, ev nedir bilmeyen, kulübesi olmayan, kalpsiz ateş, palmiye yapraklarının şeytan ateşi, korkmadan alır insan adını ağzına. Büyücülerin ateşi. Nerede senin baban? Nerede senin anan? Kim besledi seni? Sen kendinin babası, anasısın. Geçersin iz bırakmadan. Seni doğuran kuru odunlar değil, cüruflar kızın değil senin. Ölürsün ama ölmezsin. Serseri ruh sana dönüşür. Kimsenin haberi bile olmaz. Büyücülerin ateşi aşağıdaki suların, yukarıdaki havanın ruhu. Parlayan ateş, bataklığı aydınlatan ateş böceği. Kanatsız kuş, gövdesiz cisim. Ateş gücünün ruhu. Kulak ver sesime. Bir adam korkmadan alıyor adını ağzına. 1700 Madrid, sonbaharın alacakaranlığı. Hiçbir zaman kendi kendine giyinemedi, kolay okuyamadı, yalnız başına ayağa kalkamadı. 40 yaşında çocuksuz, küçük bir yaşlı adam, çevresi günah çıkartanlar, cinciler, saraylılar ve taht için kavga eden elçilerle kuşatılmış olarak yatağında ölüyor. Yenik doktorlar yeni ölmüş güvercinlerle koyun bağırsaklarını üstünden kaldırdılar. Gövdesi sülüklerle kaplı değil artık. İçmesi için Rom ya da Malaga'dan getirilen hayat suyu da vermiyorlar ona. Çünkü artık onu dünyadan koparacak son çırpınışı beklemekten başka yapacak şey kalmadı. Yatağın başında kanları akan bir İsa, meşalelerin ışığında son törene göz kulak oluyor. Kardinal Zufa otuyla kutsal su serpiyor. Yatak odası bal mumu, öt, pislik kokuyor. Rüzgar sarayın sicimle eğreti bağlanmış panjurlarını sarsıyor. Üzerinde adı yazılı mermer tabutun yıllardır onu beklediği Escorial morguna götürecekler adamı. En sevdiği yolculuktu bu. Ama çok oldu, kendi mezarını ziyaret edeli, hatta burnunu dışarı çıkaralı. Madrid derin çukurlar, çöp, silahlı serseriler dolu. Manastırların sade suya çorbalarıyla yaşamlarını sürdüren askerlerse kıllarını bile kıpırdatmıyorlar kralı korumak için. Sokağa çıkmaya cesaret ettiği son seferlerde Manzanares'in çamaşırcı kadınlarıyla sokak çocukları arabanın arkasından koşarak küfredip taşladılar onu. İkinci Carlos patlak gözleri kızarmış titriyor, sayıklıyor. Yüzyıl biterken o çarşafların altında eriyip giden küçük bir sarı et parçası. Amerika'yı fetheden hanedan işte böyle sona eriyor. Ateş Anası'nın birinci cildinin sonu. Kitabın sonu. 14 Şubat 2016. Sayfa 321.